Merhaba, Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz girişiminin sunmuş olduğu Konuşma Sırası adlı podcast serisine hoş geldiniz. Ben Özge Genç. Bu girişim geleneksel ve sosyal medyada, konferanslarda ve panellerde kadın uzmanların görünürlüğünü artırmak için başlatıldı. Konuşma Sırası podcast serisi de güncel konuları kadın uzmanların perspektifinden dinleyicilere aktarmak ve bu konularda ilham verici bakış açıları sunmak amacıyla yayında. Bugünkü konuğumuz Esra İşsever Ekinci. Esra ile daha önce başladığımız kadınların siyasi hayata katılımı konusuna devam ediyoruz. Kendisi Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi. Syracuse Üniversitesi'nde tamamladığı siyaset bilimi doktorası ile uzmanlaştığı alanlar arasında karşılaştırmalı siyaset, seçim sistemleri, siyasal temsil, parlamento çalışmaları ve kadınların temsili bulunmakta. Avrupa Araştırma Komisyonu ERC tarafından desteklenen Twice as Good, İki Kat Daha İyi projesinde araştırmacı olarak yer alıyor ve bu çalışma kadın milletvekili adaylarının seçim kampanyalarındaki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları anlamayı amaçlıyor. Ayrıca Politics and Gender dergisinde Eda Bektaş ile yaptığı araştırma, kadın vekillerin mecliste kadın konularını gündeme getirerek kadınları niteliksel olarak nasıl temsil ettiklerini de ele alıyor. Konuşma sırası Esra İşsever Ekinci'de.
Merhabalar.
Merhaba,
Özge,
merhaba.
Teşekkür ederim bu tanıştırma için ve beni buraya davet ettiği için.
Size bu programda Türkiye'de ve Avrupa'da kadın siyasi temsilcilerle yaptığınız çalışmalar üzerinden bazı sorular sormak istiyorum. İlk soru şununla başlayabiliriz. Sizce kadınların siyasi hayata katılımını etkileyen faktörler neler ve bu faktörler kadınların siyasi hayata katılımı açısından ne gibi sonuçlar doğuruyor?
Kadınların siyasi pozisyonları kendisini etkileyen faktörleri farklı böyle başlıklar altında toplayabiliriz herhalde. İlki de yapısal, sosyoekonomik durumla alakalı. Hem kendi ülkelerindeki kadınların tamamının sosyoekonomik gelişmiş düzeyiyle ilişkili olarak hem de kendi konumları sosyoekonomik olarak kadınların siyasete katılımına ve siyasi pozisyonda önemli yerlere gelmelerini etkileyen faktörlerden. Özellikle mesela seçim kampanyaları yönetmek gayet finansal kaynakları gerektiren bir uğraş. Bir kadınlar siyasi pozisyonlara gelmesi için de kampanya yönetmeleri gerekiyor çoğu zaman. Burada hem kendilerinin sosyoekonomik koşulları ve genel olarak kadınların sosyoekonomik koşulu ülkede çok önemli oluyor. Tabii bu ülkedeki genel sosyoekonomik koşullarından bahsedersek eğitim, meslek edinme gibi kadınların hakkında, kadınların rolleri hakkındaki toplumsal ve kültürel kabuller ya da bağlantılı aslında. Bunlar yani aslında yani yapısal, sosyoekonomik, kültürel ve kurumsal sorunlardan bahsedeceğiz belki. Ama bunların hepsi aslında birbirleriyle de bağlantılı etmenler olarak ortaya çıkıyor. Mesela benim çok karşılaştığım ve çok da okuduğum meslek sahibi olmanın, daha önceden finansal bir birikim yapmış olmanın gerekliliği mesela siyasette, siyasete girmekte ve siyasette ilerlemekte, kampanya yürütmekte çok ortaya çıkan bir problem. Çünkü her kadın eğitime ve meslek edinme şartlarına eşit şekilde sahip olamıyor. Bu onların katılımını da başarılarını da etkileyebilen bir faktör. Bir de yaş çok öne çıkan bir şey. Çünkü yaş bir tabii kadınlarla doğurganlık ve aile kurmayla da bağlantılı olarak siyasete katılımlarına etkileyen bir şey. Bir yandan genç yaşta zaman kaynakları açısından aile kurmamış olmanın mesela ve yaratabileceği bazı pozitif yanları olabiliyor. Fakat diğer yandan da işte meslek edinmeyle alakalı bazı birikimler, finansal birikimler yaratmakla alakalı bazı problemler olabiliyor yaşta. Bir de bazı siyasal partilerde karşılaştığım bir anlatılarda karşılaştığım bir şeyle bekar olmanın mesela çok fazla kabul görmemesi, sürekli böyle bekar siyasetçi kadınlara aslında birazcık da rol model olmalarını ve aile kurmalarını tavsiye eden bir bakış açısından bahsettikleri oldu. Ama benim gözlemlediğim ve insanların genel olarak kadın siyasetçilerin bana aktardığı bir şey de şu. Siyasete genel olarak çocukların büyüdükten sonra girme eğilimi Mesela bu hem finansal olarak bir birikim yapmış olmaları demek oluyor çoğu zaman. Hem de artık zaman olarak müsait oldukları ve o bahsettiğim toplumun kültürel etkileriyle bağlanlandığı yer de aslında biraz da burası. Çünkü annelik üzerinden bir kadın rolü olduğu için toplumsal şey olarak, beklenti olarak ailesine zaman ayırma zaman şeyi süresi artık biraz da dolmuş gibi. Kendi kendine yeten çocuklarından sonra bir siyasete girebilme özgürlüğüne kavuşmuş olabiliyor. Bir yerden sonra bu ortaya çıkıyor. Kurumsal faktörler genelde bizim biraz daha etki edilebilecek şeyler. Seçim sisteminin bir etkisi var. Türkiye özelinde bahsedersek zaten kapalı sistem ve görece geniş seçim çevrelerinde bizim seçim sistemimiz aday milletvekili belirliyor. Bu da kadınların daha çok olmasını sağlayabilecek mesela bir seçim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki siyasi partilerin aday gösterme biçimleri ve bununla ilgili yasa ve kurallar bütünü kadınların seçim başarısında çok önemli bir rol oynuyor. Bu son seçimde de ortaya çıkan ve uzun yıllarda Türkiye özelinde de konuşulan ve dünyada da çok konuşulan kadın adayların nereden gösterildiği, nereden aday gösterildiği aday sıralamasında, parti listelerinde seçilmelerine çok etki eden bir faktör. Ama bu sadece adaylar açısından, milletvekili ya da yerel adaylar açısından değil de partileri, parti kurallarının ve tüzüklerinin parti içindeki kadınların rolüyle alakalı da getirdiği özel bazı kurallar olabilir. Bunlar da önemli olabiliyor. Çünkü bu aday belirleme dışında parti içindeki kadınların rolünü de somutlaştıran bir kurallar olabilir. Mesela partilerin il ya da ilçe yönetimlerinde, örgütlerinde bir cinsiyet kotası uygulaması var mı? Ya da başkanlıklarda iş başkanlık gibi uygulamalar var mı? Bunlar da kadınların katılımını ve daha sonra bir şeylerini etkileyebilecek faktörler arasında gösterilen ve görülen faktörler bunlar. Kampanya finansmanı ile ilgili kurallar da keza öyle. Ortak bir kampanya bütçesi var mı partinin veya ilin, partinin il ya da ilçe kurullarının? İhtiyaçlara göre bazı kaynakların kullanımı söz konusu olabiliyor mu? Mesela araç kullanımı, seyahat için, poster broşürlerin bastırılmasında partilerin bir finansal yardımı var mı? Gibi koşullarda önemli oluyor. Ama tabii bunların en başında belki aslında saymamız gereken siyasi kültür, din ve siyasetteki kadınlara yönelik geleneksel tutumlar aslında kadınların siyasete katılımı olan ve temsiline en fazla etki gösteren alan aslında. Erkek egemen toplumlar, eğer kadınsal alan özellikle erişse sadece iş ilanı değil ama bazen mekanlar kendisi bile kadınların varlığını düşünülüp de şekillendirilmemiş mesela. Gidilen yerlerde, ilçe ya da illerde partilerin ya da gidilen kampanya için ziyaret edilen yerlerde. Kadınlar için tuvalet bulunmaması bile bazen bir faktör aslında. Ve bunların çoğunlukla toparlanıp ortaya bir bütün olarak gelmesi aslında çok önemli bir yer oluşturuyor kadınların siyasetteki rolünde ve kazanımlarında. Bir de bu kültürel şeyde bir öne geçebilecek bir faktör de siyasetin biraz böyle erkeklerin sosyal yaşamında bir araya geldikleri alanları siyasi kararlar alma konusunda da kullandıklarından kadınların dışlayan bir şekilde ortaya çıkması olabiliyor. Mesela buna işte kimilerin golf kulübü, kimse futbol kulübü, eski dost kulübü falan şeklinde adlandırılabiliyor bu. Ya kadınların dışlayan bir karar alma mekanizması oluşuyor. Çünkü karar alırken hani normalde kadının orada olmaması üzerine bir oluşan bir sosyal bir yaşam alanı. Buraya girip de karar alması, önemli pozisyonlar alması ve kendisini kadınlara zorlaştıran bir siyasi mekanizma olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Ve tabii ki kadınlara atfedilen roller ve onlardan beklentiler bu rollere dair. Aile ve er inşallah kadının temel sorumluluk alanları görülerek iş gücü, iş yükü artmasıyla beraber kadınların siyasete girdiğinde hem iş hem siyaseti bir arada yürütme çabaları bu kültürel hayatla beraber, kültürel yapıyla beraber siyasetteki varlıklarını ve başarılarını güçleştiren ve etki eden etmenler olarak sayabiliriz. Bayağı kapsamlı şeyler sarmış oldum.
Evet, çok teşekkürler. Çok kapsamlı ve detaylı bir şekilde aldınız, ele aldınız bu kadınların siyasal hayata katılımını etkileyen faktörler konusunu. Ben sizin çalışmanızda, sizin içinde bulunduğunuz ERC çalışmasında kadınların seçim kampanyaları esnasında maruz kaldığı cinsiyetçilik üzerinde durulduğunu gördüm. Bu konuda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, Hollanda ülkelerindeki kampanyalara da bakıyorsunuz. Kadın adayların maruz kaldığı cinsiyetçilik konusu üzerinden. Cinsiyetçilik kavramı toplumsal cinsiyet çalışanlar ya da özellikle meslek hayatında ya da kamusal alanda buna maruz kalıp başlarına geleni bu şekilde tanımlayanlar dışındaki kişiler için yabancı bir terim, yabancı bir kavram aslında. Tam bu noktada cinsiyetçiliği açıklamanızı rica edebilir miyim sizden ve tabii ki konumuz çerçevesinde cinsiyetçilik özellikle kadınların siyasi kariyerlerinde hangi tür engeller yaratıyor?
Evet, cinsiyetçilik aslında zor bir terim çünkü temelde bir ön yargı olarak bahsedebiliriz. Kadın erkekten aşağıya değersiz, ikinciyi gören aslında cinslerden birini ama genel olarak toplumda karşımıza çıkan kadın cinslerden kadına temelde erkekten aşağı değersiz ikinci gören bir önyargı diye tanımlanabilir. Bu tabii ki sadece kadınlara zarar veren tutum ve inançlar olarak değil ama aynı zamanda cinsiyete dayalı da bir eşitsizlik varsa bunu sonra erdirmek konusunda bir direnç de aslında bir cinsiyetçilik olabilir. Özellikle son yıllarda karşımıza çıkan cinsiyetçilik aslında daha çok bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi tehditip antipatiden ya da bir önyargıdan bahsetmiyoruz. Bir kararsızlık içeriyor aslında. Bir yandan olumsuzluğu açık ve net olarak karşımıza çıkan bir cinsiyet tutumu varken bir yandan da bazen cinsiyetçilik kendisini bize şey olarak da gösterebilir. Şefkatli, işçiliğine yatkın, sıcak, kibar gibi bazı özellikleri yani aslında çok iyi niyetli bir şekilde gösterip ama bir karşısında işte kadınların yine ikinci bir pozisyona işte nedir? Erkeklere verilen hırslı, iddialı, tutumu koparan, kendisinden emin gibi özellikler atfederek bu kadını iki pozisyonda daha aşağıya çeker ve işte özelliklerini karar alma mekanizmaları da olmayı çok da uygun göstermeyen, liderlik pozisyonu çok da uygun göstermeyen bir ya da korumaya muhtaç imajı çizilen bir cinsiyetçi tutumdan da bahsediyoruz. Bu çelişik, kararsız cinsiyetçi olarak da adlandırılıyor. Yani bir yandan iyi niyetli, bir yandan düşmanca olarak kendisini dışa vurabilir cinsiyetçi tutum var. Ama artık birçok çalışma bize cinsiyetçiliğin açık bir şekilde ortaya çıkmadığını daha böyle modern bir cinsiyetçilikten bahsediyorlar. Bu aslında şöyle oluyor. Ayrımcılıkla ilgili kadınlar bir ayrımcılıktan bahsettiğinde bunu inkar eden, reddeden, kadınlara yönelik ayrımcılık derin artık yok olduğunu bir anlamda söyleyen, artık bu ayrımcılığın kalmadığını ve her türlü bununla ilgili yapılabilecek her türlü şikayetin de gayrimeşrulaştırıldığı ve işte mesela eğer bir protesto varsa falan böyle haksız bir öfkeyle oluşan bir protesto olduğunu söyleyen bir aslında cinsiyetçilik şu anda daha çok ortaya çıkmış olan bir cinsiyetçilik. Ve eğer cinsiyet eşitsizliğine yönelik bir çözüm sunuyorsa bunu özel lütuflar olarak görüyor. Erkeklere hatta haksızlık yapan çözümler olduğunu bir şekilde vurgulayan bir cinsiyetçilikle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu aslında kadınların hem siyasette hem de diğer alandaki kazananlarını ilerleyebilirliğine duyulan kızgınlıkla başarının hak edilmediği işte aksine bunların özel lütuflara dayandığı hissiyle ortaya çıkan cinsiyetçilik ve bunu tespit etmesi biraz daha zor. Daha iyice de bakmak ve görmeye çalışmak gerekiyor bunun için. Çünkü hani zaten bitti bu ayrımcılık yok artık. Denmesinin sebeplerini anlayabilmek için biraz daha iyi bakmak gerekiyor. Anlatabileceğim aslında. Yani bunun şöyle bir etkisi oluyor. Kadınların varlığını biraz görmezden gelmek, görünmez kılmaya çalışıyor aslında. Çünkü mesela ya da lider olmakla ilgili arasındaki rol uyumsuzluğunu vurgulayarak biraz daha beşiksiz göstermek. Hani bu aslında eğer seçilse de kota yüzünden seçildi demek mesela. Ya da aslında kadın olmasaydı o pozisyona gelemezdi. Çünkü başarısından çok kadınla yüzünden oraya geldiğini söyleyerek mesela ortaya çıkıyor. Ya da mesela tamamen medyada mesela bunun dışı durumu şöyle gözükebilir. Daha az kadın siyasetçileri medyada gösterilmesi. Yani hani adaylar konuşulurken erkek adayların daha çok ortaya çıkması kadın adaylara karşı. Ya da medyada bazı kadın siyasetçileri özel hayatlarının ya da giyim kuşamının daha çok gündeme gelmesi. Bu da onların sözlerini yapmak istediklerinden ve aslında siyasette var olma sebeplerinden biraz geriye çeken bir şey. Bir de onların tabii ki başarısını etkileyebilecek bir şey. Yine mesela cinsiyetçi ve ön yargılı konular var bazı kadınlara atfedilen. Mesela kadın adaylar medyada şey olarak gösterilir. Sadece aile konuları konuştuğu zaman gündeme gösterilebilir. Mesela başta finans konuştuğunda daha erkeksi görülen bir alan olduğu için mesela o görüşmesi o konuları yansıtılmayabilir. Bu çok bazen çok bilinçli olabiliyor. Bazen bilinçsizce yapılmış olabiliyor bu cinsiyetçiliğin dışa vurumları. Yine işte kadınların kampanyalarındaki davranışlarının hoşgörü, şefkatli gibi kadınlara atfedilmiş özellikler üzerinden tanımlanması ve bunlardan bir kopukluk gösterdiğinde mesela çok kararlı kadınların yansıtılmasında bir sorun yaşaması aslında. Bir yandan böyle onlara çok aslında sinirli bir yer göstermeye çalışması. Kendi rollerinden ayrıştırılmışçasına ya da işte çok soğuk gözükmesinin negatif bir şekilde anlatılması karşımıza çıkabiliyor. Bununla ilgili birçok farklı ülkelerde yapılmış çalışmalar var. Benim kampanyada mesela bununla ilgili en çok karşılaştığım şeyler kampanyada ve izlediğim kadınlarla çok fazla sözlerinin bölünmesi. Bir yanlarındaki erkeklerin asla o kadar çok bölünmüyor ya onlar aday değildi aslında. Ama bir de el bilgiçlikle bu mansplaining Türkçesi elin bilgiçliği zannedersem yani çok da güzel karşılıyor sanırım. Mesajlarını, siyasette yapmak istediklerini duyurmaya çalışırken işte erkeklerin aslında onları daha iyi bilip de hem seçmen bazında bazen yerel medya mensupları rolü ve mikrofonu kendisine alıp konuşmaları gibi bazı birkaç örnekle karşılaştım.
Çok teşekkürler. Yine üzerinde çok fazla düşünülmemiş, kadınların aleyhine işleyen, görünür olan ya da görünür olmayan pek çok tutumdan ve engelden bahsettiniz. Peki şunu sormak istiyorum. Kadın adaylar bu engelleri öngörüyor yani ve görüyor ve aşmaya çalışıyorlarsa bu konuda neler yapıyorlar? Saha çalışmalarından yola çıkarak belki Türkiye'den cesaret veren bazı örnekler anlatabilirsiniz diye düşündüm.
Aslında bu kadın adayların bir karşılaştığı şey de böyle bir şiddetli ve şiddet içeren tehdit mesajları almaları. Sosyal medyada özellikle çok alırlar ve bunu çok öngörebiliyorlar. Çünkü bir şekilde sosyal medyada varlıkları zaten işte ya aktivistken ya da daha yerel bazda siyaset yaparken bir şekilde sosyal medyada zaten bu varlığından haberdarlar. Kendilerine de böyle bir şey tehdit mesajları ya da kötü ve medeni olmayan şekilde söyleyebileceğim şiddet içeren mesajlar gelebileceklerini farkındalar. Ve bunu çoğu zaman yönetmeyi iyi becerebiliyorlar. Birine veriyorlar ve gel mesela sosyal medya hesaplarını kontrol etmesine özellikle bu direk mesajları ve birine sorumluluğu veriyorlar ki bunu duygusal olarak yükünü çekmemek için. Böylece kişiler onların hesaplarını yönetirken burada gerçekten çok ciddi bir şey olduğunda yine yetkililere iletebilecek durumda oluyorlar. Ama diğer yanından işte eğer küfür varsa sürekli kötü bir mesajlar alıyorsa da bunun psikolojik yüküyle de uğraşmamış oluyor kadınlar. Yani birkaç deneyimden sonra çoğunun artık buradan özellikle kampanya sürecinde bunu artışlarında öngörüp ona göre bir mekanizma geliştirdiğini fark ettim ve bunu farklı ülkelerde hepimiz gözlemledik. Bu sosyal ya Twitter'a hiç girmediler mesela ya girdilerse başkalarının kampanyaları mesajlarını özellikle direkt mesajları okumasını istediler. Bazı kişilerde mesela gelebilecek şeylere kötü mesajların genelinde toplam suistimal mesajlarının boyutunu tahmin edemeyip daha sonra Twitter accountlarını, hesaplarını kapatanlar oldu. Bu da aslında bir yandan hani öngörüp ona göre pozisyon alırken bir yandan da artık bu kadarını kaldıracağım dediği zamanlarda olabiliyor kadınların kampanya süreçlerinde. Benim fark ettiğim seçmenler yaşadıkları bazı işte bu eril bilgiçlikle karşılaştılar. Mesela erkek seçmenler kadın adaylarının bir önce bir fikrini sorup cevap alırken sürekli sözünü keserek kendi bilgilerini sanki onlardan daha çok biliyorcasına ortaya savunmaları, aslında sizin yanlış bildiğinizi söylüyorum dercesine kadınlara tenkit etmeleri mesela çok karşılaştığım bir şey oldu. Kimisine hazırlıklıydılar, bir dakika sen beni dinlemek için geldin diğer birkaç böyle daha seküler partilerden aday olan kadınlarda bu reaksiyonları görebildim. Hani bunun olabileceğini kestirip daha önceden zaten yaşamış olup kampanya sırasında bak ben sana aday olarak fikirlerimi anlatayım diyenlerle karşılaştım. Ama bir yandan da böyle daha karşı karşıya kalmamak isteyen kişilerle de çok karşılaştım. Hatta genel tutumlu diyebilirim. Adaylar böyle söylemelerine, anlatmalarına erkek seçmenin mesela izin veriyorlar. Sözünün bitmesini bekledikten sonra hem davranışa bazen ama genelde de sözün kendisine olan karşı fikirlerini iletiyorlardı. Karşı fikirlerini iletirken ama ses tonları çok daha vurgulu olduğunu söyleyebilirim. Yani hani bir şekilde yaptıklarının farkında olduklarında karşıdaki adı seçmenin yaptığını farkında olduklarında ona belli ettirer hepsini. Hepsini hemen hemen ama işte kimisi dediğim gibi daha karşı karşıya gelmemek istedi. Kimisi geldi. Buna ama öbür çalışmış olmaları aslında böyle bir şey var olduğunu bildikleri önemli bir bulguydu bizim için. Yani bunu göz önüne tutuyorlar. Bunu hazırlıklılar aslında. Diğer bir şey de bu medyada oldu. Yerel medyayla görüşme yapan adaylar oldu benim gözlemlediğim. Buna adaya bir soru soruluyor. Adayı cevap varken hani böyle biraz da retorik olarak bir soru sorarsınız ya karşınıza. Öyle bir soru karşısında. Gazeteci hani tabiri caizse aldı eline sazını ve uzun bir konuşma çekti. Bir tutuk gibiydi gerçekten. Onun karşısında yani şeyi gözlemledim. Artık şişmesi gerek fikri vardı ya adayda. Ama bir yandan da bir röportaj aslında. Hani bir bekledi ve cevap verdi. Ama mesela şeyi hissettim. Mesela bu buna tahammülü olmayacağını göstermek için aday erken bitirdi röportajı. Ve ertesi gün gazete şeyine baktım. Mesela ne çıktı haber olarak diye de. Çünkü orada bir karşılıklı bir ilişki var ve aslında tüm cinsiyetçi bir ilişki de oluşmuş oldu. Ve bunun üzerine mesela şeyi görmek ilginçti. Kısa bir haber yaptı. Çok kısa. Geldi fikirlerini beyan etti gibi. Çok kısa bir şekilde haber yaptı. Ama yani bunun farkında olmaları ve buna karşı ne yapacakları ile ilgili bir kafalarında bir yol haritası var aslında. Onu görmek ilginçti. Bence en hazırlıksız oldukları yerler kendi partilerinden geldiğinde bu tarz davranışlar. Çünkü orada yani ya hazırlıksız olduklarından ya da belki oradaki güçlülerinin de ilişkide olması sebebiyle kendi partilerinden biri mesela bir seçimde şey diye tanıttı. Yerel organizasyonda yani ben onu patronuyum diye adayın karşısında geçti. Bu arada bir anda dinamikleri konudan sonraki işi içeriğini değiştiren bir şey olarak karşımıza çıkıyor aslında. Hepimizi şaşırtan bir şeydi. Onunla başa çıkması biraz daha zordu mesela. Ben onun daha şaşırtıcı geldiğini adaya fark ettim ve ona ya yani seçmenle olduğu gibi bir cevap verme gibi bir şey şekilde karşılaştım. Zaten bir soru da yapmış tabii ki ortalıkta. Hani onu o yüzden de biraz daha farklı bir pozisyon. Ama biraz da işte parti içi dinamikliğin olması ve ondan sonra nasıl bir iş kuracağı da işte süre gelen bir ilişki olmasından da kaynaklı olarak daha hazırlıksız olduklarını ya da bunlarla resleşmeye ya da bunu görüyorum demeye çok meyilli olmadıklarını gördüm kadınları. Yani o yüşten de bana parti içindeki cinsiyetçilik aslında en fazla kadınları zorlayan bir yönmüş gibi geldi bundan sonra, bu görselden sonra.
Ha, bunlar çok ciddi zorluklar ve yani sizin saydığınız zorluklar aslında vekil, belediye başkanı, milletvekili adayı olabildikten sonra, aday gösterildikten sonra yaşanan zorluklar. Bir de tabii daha büyük bir sorun var. Kadınların yeterince olması gerektiği kadar ve hakkıyla aday gösterilmesi ve aday olarak siyasi sahnede yer alabilmesi. Bu noktada yani son olarak size şunu da sormak istiyorum. Siz kadın temsilini sayısal olarak artırmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bunun cevabı belli ama burada daha çok şunu sormak istiyorum. Yani sayılar ne kadar önemli? Bu sayıları gözetmek ne kadar önemli ve bu sayıyı artırmanın en etkili metodu nedir size göre?
Evet, ben kadınların sayısının en iyi toplum oranında karar alma mekanizmalarının yansıması gerektiğini düşünüyorum. Bunun önemli olması şundan da kaynaklanıyor. Kadınlar azınlıkta olduklarında fikirlerini beyan etmekte zorluk yaşıyorlar. Tam da biraz önce bahsettiğimiz bir dominant, bir baskın, bir erkek kültüründen ve erkek karar alma mekanizma kültüründen kaynaklı olarak. Yani böyle bir %25'i bir kere civarına varmadığında kadınlar dile getirmekte ve bu sorunları görünür kılmakta zorlaşıyorlar. Ama genel olarak tabii ki bir eşitliğe doğru gitmek gerektiğini ve bunun için de önlemleri almak gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz o kurumsal etmenler vardı, katılma önemli pozisyonlara gelmelerini etkileyen. İşte burada bazı düzeltmelere gidebilir. Türkiye için bahsedeceğim olursam bu konuda. Türkiye'de zaten her yazıda kapalı sistem bir seçim var. Yani tercihleri değiştiremiyor seçmen. Ve aynı zamanda seçim çevreleri, genç bu çevrelerde kadınların seçilmesi daha çok oldu. Böyle bulunan bir bulgu. Bunun üzerine ne yapılabilir? Adayların çok olması gerek. Adayların çok olmasını sağlamak da şimdiye kadar Türkiye özelinde şeyle mümkün olmadı. Partilerin gönüllü kota sistemleriyle çok olmadı. Çünkü orada bunu sağlamak için gerçek bir commitment gerekiyor. Onu göremedik çoğu partide, bazı partilerde sadece gözlemledik. Bunun içinde ben yasalaştırılmış bir kota sisteminin, yani tüm partiler için geçerli olabilecek bir kota sisteminin ve bunun bazı yaptırımlarla desteklenerek ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şu demek, eğer bir aday listesi oluşacaksa o aday listelerinde kadınların ve erkeklerin nasıl sıralanacağıyla ilgili kuralların yasa halinde olması ve bütün partilere uygulanması gerekiyor. Yani bunu %50 kota yani yapılabilir. Kadın ardından erkek ya da erkek ardından kadın, yani ilk sıradaki iki adayın birinin kadın birinin erkek olması üzerine işte Fermat sistemi ya da Zero sistem olarak adlandırılıyor. Bir aday sıralarının belirlenmesiyle ilgili bir kuralın olması gerekiyor. Ya yani eğer kotanız %35 ise tabii böyle bir aday sıralı belirlenmesi yapamazsınız. O zaman %30 kotası ya da %35 kotası olur. İlk üç adaydan biri kadın olmak üzere falan gibi bir sıralamayı da içeren, sadece orada değil sıralamayı da nasıl olacağını da belirleyen bir kota sistemi olmalı. Ve bu kota sistemini uygulamamış listeler seçime girip giremeyecekler mi? Girmeliler mi? Girmemeliler mi yine denetleyebilecek bir mekanizma olması lazım. Bununla ilgili yaptırım eğer seçimden girmesin ya da şu kadar süre içerisinde düzeltsin. O zaman sonra seçime girsin şeklinde olabilir. Bu tarz olanlar dünyada olan kota sistemlerinde en etkili olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bazı yaptırımlar finansal ama finansal yaptırımların aslında büyük partiler için çok da bir engel teşkil etmediğini, hala bildiklerini, okuyabildiklerini görüyoruz o kota sistemi. O yüzden yaptırım çok zayıf olduğundan gibi uygulanmamış oluyor. O yüzden eğer bir kota sistemi uygulanacaksa bunun gerçekten etkin olmasını sağlayacak faktörler içinde sadece oran belirlemek değil, aynı zamanda sıralama belirtmesi ve yaptırımlara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben tabii ki hani %50 kotasının uygulanması ve onu gerektirecek şekilde bu bahsettiğim Thermal Zebra sistemlerinden kullanılarak ve bunun listenin seçime katılıp katılmayacağını belirlemek üzerine bir yaptırım kuvvetli olduğu bir şekilde bir kota sisteminin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, yani bu kota sistemini yasal ve kurumsal olarak ortaya koyacak olanlar da siyasetçiler ve
çoğunluğun erkeklerin oluşturduğu siyasetçiler.
Aslında hani bu yasaya ya da gerek kalmadan partilerin kendi içinde halledilmesi gereken de bir konu. İşte bu konuda pek çok vaatte bulunuluyor ama hiçbir zaman bu vaatlerde bulunan partilerin bunları kendi içlerinde gönüllü bir şekilde ve o vaadi verdikleri seçim esnasında bile, seçimdeki oluşturdukları listelerde bile gerçekleştirdiklerini görmedik. Bu da böyle bir
Çok önemli çok, bir problem, doğru söylüyorsunuz.
Acayip, evet.
Mesela bu seçimlerde ne yapacak? Bununla ilgili yasa tasarısı, işte yasa önerisi teklifi verildi. Bir kadın meclisteki kadın gruplarının yaptığı baskı sayesinde parti gruplarından bir tanesiyle ilgili yaptı böyle bir yasa önerisi. Ama bir son takip edilen seçimlerde o söyledikleri kotadan çok uzakta bir çok kadın adayı gösterdiler.
Evet. Çok teşekkürler Esra, vakit ayırdığın için ve bu görüşleri paylaştığın için, sağ çalışmandan izlenimlerini bizimle paylaştığın için programı burada sonlandırıyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.